Ayrım 4, sayfa 57, kaset. İçinde uyanan bu karmaşık duyguların ve kuşkuların suçlusu oymuş gibi sertçe çekip alıverdi kasetçaların içinden. Bütün kabahat ondaymış gibi bakıyordu. Şimdi elinde bir suç aleti gibi tuttuğu kasete. Canını acıtmak istercesine avucunda sıktı lanet şeyi. Fena halde avlanmış olduğunu hissediyor ama onu neyin avladığını bilemiyordu. Üstelik tam da her şeyi daha iyimser yönden görmesini sağlayan, ilk gençliğinin sorumsuz sabahlarına benzeyen köpüklü bir gün ışığı odasını doldururken oldu bütün bunlar. Bu ışıkta eşyaların sert köşeleri bile yumuşayıp eğimli çizgilerle havaya karışır, güne neşesini verir, her şey tam ve uyum içindedir. Bir yandan yeni yapraklanmış çiçekleri okşadığı böyle sabahlarda ilk gençliğinden beri inanıp inanmamakta kararsızlık çektiği Tanrı'ya içinden sessizce şükreder. Genellikle kasetin ilk çözümünü gazetedeki sekreterlerden birine yaptırır. Dökümü yapılmış metnin üzerinde çalışırken gerek duyduğu durumlarda ara ara dinlerdi kaseti. Kağıda döküldüğünde anlam kaybına uğrayan kimi sözlere bazen bir sessizliğin anlamını geri kazandırdığını, bazen bir sözün neşeli bir tonda söylenmiş olmasındaki ironi payının yazının kuruluğunda anlam değişikliğine uğradığını bilirdi. Konuşmanın doğal akışı içindeki dağılmaları, savruklukları, çağrışım sıçramalarını yazılı hale getirirken başarıyla toparlardı. İyi bir röportajcıda bulunması gereken bütün özelliklere sahip olduğu rahatlıkla söylenebilirdi. Anları iyi hatırlayan güçlü bir belleği vardı. Röportaj yaparken anlar önemliydi. Onlar bu işin anahtarıydılar. Yıllardır düzenli bir biçimde tuttuğu geniş kapsamlı iyi bir arşivi vardı. Röportaj yapacağı kişiler hakkında önceden sıkı bir araştırma yapar, etraflıca hazırlanıp dersini çalıştıktan, onları yeterince tanıdığına ikna olduktan sonra karşılarına geçip basardı teybin düğmesine. Daha önemlisi, karşısındaki kişi ne denli ketum bir çetin ceviz olursa olsun onu konuşturmayı başarırdı. Bu yüzden sekreterlerin çözümleme hataları gözünden kaçmaz, böyle zamanlarda dönüp kasetin ilgili bölümünü yeniden dinlerdi. Bu sefer ilgili sekreterlerin başı çok kalabalıktı. Stajyerler başka işlere koşturulmuştu. Gazete matbaasındaki iş yoğunluğu nedeniyle son anda Pazar 2'nin basılması bir gün önce alınmıştı. Gazete binasında herkes cinnet halindeydi. Sonunda bu seferlik kaseti çözümleme işi de ona kalmıştı. Zorlu, yoğun ve uzun bir söyleşi olmuştu. Bu haftaki konuğu ünlü bir yazardı. Ummadığı kadar uzun ve dobra konuşmuş, onunla yapılan söyleşilerde her zaman öne çıkan narsistliği, sürekli lafı kendisine getirip övünmeden duramaması, yerini bu kez kendine kıyasıya eleştiren, zaaflarını, kusurlarını apaçık dillendiren kendine zalim birine bırakmıştı. Bu durum Sibel'in hiç beklemediği bir şeydi. Röportaj yaptığı yazar aslında arkadaşıydı. Neredeyse 20 yıldır tanıyorlardı birbirlerini ve Sibel onun ilk kez bu kadar sert, acımasız bir biçimde kendisini hırpaladığını, bütün zaaflarını, takıntılarını, kıskançlıklarını dile döktüğünü, her zaman yaptığının tersine başkaları hakkında konuşurken isim vermekten kaçınmadığını görüyordu. Mesleki açıdan bakıldığında harika bir iş çıkarmıştı. Belli ki bu röportaj çok konuşulacaktı. Daha çok kapalı bir anlatımla kaleme aldığı, anlattıklarından çok üslubun öne çıktığı, soyut, edebi değeri yüksek kitapları bugüne kadar yalnızca edebiyat dünyası içinde dar bir izler çevrede yankı buluyorken, tarzını değiştirdiği son kitabı geniş bir kitle tarafından beğenilmiş, çok satar kitaplar listesine girmeyi başarmış, kendisinin bile beklemediği bir popülerliğe erişmişti. Arkalı önlü 90'lık iki kaset doldurmuşlardı. İçinde neredeyse tüm bir hayat vardı. Peltek olan yazar arkadaşı hem hızlı konuşuyor hem reyleri söyleyemiyordu. Sesin zaman zaman yakınlaşıp uzaklaşması kasetin çözümünde sorun yaratan bir diğer unsurdu. Belli ki ikide bir kendini alamayıp ayağa fırlayarak odanın içinde heyecanlı heyecanlı dolaştığı anlardı bunlar. Sibel bir tür hamallık olarak gördüğü kaset çözümleme işinin üstüne kalmış olmasına canı sıkılsa da böyle zorlu ve yoğun bir röportajın malzeme dökümünde ilk dikkatlerin kendisine ait olmasında iyi bir yan olduğunu düşünüyordu. Kaseti çözerken içinde zaman zaman kabaran nedensiz öfkeyi ilk başta kendi de anlamadı. Sanki başkasına ait bir duyguyu o yaşıyordu. Kimi zaman fazla sinirlenmesini, söylenenlerin zaman zaman anlaşılmaması, sesin boğuklaşması, sokaktan gelen sesler ya da birdenbire ortaya çıkan cızırtılar gibi çeşitli teknik nedenlere bağlamaya çalışırken birdenbire gerçek nedenin bunlar olmadığını fark etti. Kaseti dinledikçe içinde kabaran öfke giderek engelleyemediği sinsi bir düşmanlığa dönüşmüştü. Duygularındaki şiddetin kaseti çözerken yaşanılan teknik aksaklıklarla açıklamayı aştığını kendi de biliyordu artık. Gerçeklerle yüzleşmekten kaçamayacağı bir noktaya gelmişti. Onu kızdıran şey düpedüz yazar arkadaşının sesiydi. Sahibinin yüzünden bağımsızlaşarak serbest kalmış, neredeyse ayrı bir varlık kazanmış olan bu ses, odanın boşluğunda yüzerek onun içinin en ham duygularıyla baş başa bırakmıştı. Arkadaşının yüzünün, mimiklerinin, el kol hareketlerinin, davranışlarının yokluğunda adeta sahibini unutturan bu ses Sibel'i kendiyle yüz yüze getirmiş, o da kim bilir kaç yıldır varlığını içinde sinsi sinsi sürdürmeyi başarmış olan hiç hoşuna gitmeyen şeylerle karşılaşmıştı. Kulağına söylenmiş bir cümle gibi şu sözler yankıyordu. Kişisel kazıların çoğu bizi kendimize rağmen olan yanlarımızla yüzleştirir ve bu çoğu kez hiç hoşumuza gitmez. Sahibine yönelik olmadığı gibi sesin kendisine karşı duyduğu bir öfke de değildi bu. Sesin neredeyse sahibinden bağımsız olarak çağrıştırdıklarına, o sesteki edaya, nameye, kıvrımlara, bükümlere, onların hatırlattıklarına ilişkin bir öfkeydi. Açıkçası sesteki bu efeminelik, bu kadınsılıktı ona itici gelen ve onda nedenini anlayamadığı dipsiz bir kızgınlık uyandıran. Birdenbire içinde karanlık bir kapağın açılmasıyla ortaya dökülen, kendisine yakışmadığını düşündüğü bu duygulardan utanıyor, mahcup oluyor Sibel. İçin için arkadaşına ayıp ettiğini düşünüyor. Düşündükçe yüzünün kızardığını hissediyor. Ama bir kez bilince yansıyan duyguların hiçbir engel tanımadan kendini ortaya döküp saçtığını ve sahibinin içinde acımasızca yol aldığını biliyor. Nefret ettiği şeyin arkadaşının şu nameli konuşan kadınsı sesi olduğunu, doğrudan kendisi olmadığını düşünmeye çalışıyor. Nefretini dindirmek, kızgınlığını azaltmak için arkadaşının yüzünü gözlerinin önüne getirmeye, kasetteki sesle eşleştirerek içine düştüğü durumu gözünde normalleştirmeye çalışması da pek bir şey değiştirmiyor. Cin lambadan çıkmıştı bir kere. Aslında sesin, sesteki edanın değil, bu sesin temsil ettiklerinin nefretine yol açtığını düşünmeye çalışıyor. Bir ses değil, bir öz bu. Birinin sesi olmaktan çok bu özün sesi. Artık kaçamayacağını içinin iyice açılan kapağından anlıyor. Durumu kabullenmekten başka çare yok. Eşcinsellerden ve eşcinsellikten gizlice nefret ediyor o. Bunun ayıp olduğunu bile bile ediyor. Bu konuda sahip olduğu uzak çekimserliğin ya da ölçülü hoşgörünün üzerinde uzun uzadıya düşünerek karara varılmış sağlam bir duygu hali olmadığını, aydın, entelektüel ve uygar olmanın bir gerekliliği olarak takınılmış bir maske, tutum olduğunu kabulleniyor. Modern yaşamın gereği bu serin kanlı duruş, gündelik hayatın akışı içinde durumu kurtarmaya yetiyor belki ama şimdi duyduğu bu ses onu kendi gözünde bile saklandığı yerden çıkarmaya yetiyor. Yalnızca söz konusu bu yazar arkadaşı değil, tanıdığı başka eşcinsel erkekler de oldu hayatında. Onlarla arkadaşlığında, sosyal ilişkilerinde herhangi bir sorun yaşamadı. Hepsi de kendi ölçüleri içinde canlı, renkli ahbaplıklardı. Onları anlamaya çalışmadı ama kabullendi. Anlamak güçtü, hatta olanaksız. Açıkçası bu durum her zaman azıcık tuhaf görünmüştü gözüne. İki erkeğin birlikte tavla oynamaktan, balığa çıkmaktan, maça gitmekten daha fazla paylaşabilecekleri şeyler olmasını hafsalası almıyordu. Kadınları dışarıda bırakan hiçbir şeyi anlamıyordu. Hep böyle düşündü. Sonuçta bu onların sorunuydu. Onu ilgilendirmezdi. Ama bu kez durum değişmişti. Yazar arkadaşını bir insan olarak elbette seviyordu. Her zaman da sevmişti. Onun eşcinselliğini diğer aşırılıkları ya da egzantrik hallerinden biri olarak görmüş, hiçbir zaman işin bu yanının üstünde fazla durmamıştı. Ama şimdi bu sahipsiz kalmış sesin yankısında eşcinselliğini ondan bağımsız olarak görmeye, başlı başına bir durum olarak konumlamaya başlamıştı. Şu anda ortaya çıkan ve her şeyi fazlasıyla ciddileştiren bu durum Allah'ın belası şu kaset yüzündendi. Durumunu kendi içinden yüksek sesle tekrar edip duruyordu. Kasetteki ses içinde hep uyur durumda tuttuğu, yatıştırılmış, uyuşturulmuş, örtülü bir düşmanlığı, karanlık bir giz gibi ortaya çıkarıvermişti. Fena avlanmış hissediyordu kendini. Hiçbir zaman homofobik olduğunu düşünmemişti. Aydın bir kadın olarak böyle bir yükü taşıyamazdı. O her zaman zenciler, evet biliyordu siyahiler demesi gerekiyordu aslında, Yahudiler ve eşcinseller hakkında duyarlı olunmasının gerekliliğine inanmıştı. Şu an bunları hisseden kadın kendisi olamazdı. Gerçi sinema günlerinin kimi sanat filmlerinde dudak dudağa öpüşen erkekler gördüğünde gülesi gelirdi. Onların nasıl seks yaptıklarını gözünün önüne bile getirmek istemezdi. İçinde hiçbir kadının olmadığı, yer almadığı bir ilişkiyi anlamakta gerçekten güçlük çekiyordu. Seks, insanın yaratılışıyla birlikte kararlaştırılmış bir şeydi, değiştirilemezdi. Sakatları nasıl seks yaptıklarını da düşünmekten kaçınırdı. Sakat demenin de doğru olmadığını biliyordu. Gene de bunların üzerinde fazla durmamış, onlarla dostluklarını sürdürmeye, eğlenceli anları paylaşmaya bakmıştı. Ama şimdi şu lanet olası kaset durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyordu. Bir şeyleri yeniden ve en baştan öğrenmenin yükü, bir şeylere gecikmiş olmanın yorgunluğu çöktü üzerine. Gerçekte bugüne kadar birçok eşcinsel tanımıştı ama aslına bakılacak olursa eşcinsellik hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Bu konuda gerçek bir bilgisi yoktu. Şu an vardığı noktada annesinin her zaman yinelediği erkek erkek gibi olmalı, kadın kadın gibi olmalı sözünden öte fazla yol almamış olduğunu yüksek sesle kendisine söylemek istemiyordu. Ona bütünüyle yabancı olan bu dünya gözünü korkutuyordu. Eşcinsellik kendi aralarında yaşadıkları özel bir dünya değildi artık. Tamam. Her geçen gün kapatıldıkları alanlardan taşarak bütün dünyaya yayılıyorlardı. Bunların sanatçı olanları yazdıkları kitaplar, çektikleri filmlerle kadın erkek ilişkisini bir tiyatro sahnesine çevirmiş, yapaylaştırmışlardı. Kadınlığı, erkekliği bir role indirgemişlerdi. Bizi karton kimliklere, aile kurumunu bir farsa dönüştürmüşlerdi nicedir. İnsanı kocasından, oğlundan kuşkulanır etmişlerdi. Belki böyle bir niyetleri yoktu ama bilmeden de olsa dünyaya kötülük ediyorlardı. Midesinin bulandığını hissetti. Önündeki tuzlu poğaçalardan birine uzandı. İkinci hamileliğiydi bu. Çocuk yapma yaşı geçmeden ikinci bir çocuk için, bu kez bir kız çocuğu için şanslarını denemişlerdi. 10 gün önce doktoru karnındaki çocuğun kız olduğunu söylemişti. Her şey istediği gibi gidiyordu. Oğlu yeni yetme yaşlarındaydı. Kızlara ilgi duyuyordu. Daha şimdiden okulundaki kızlarla flört ediyordu. Akşamları onlarla uzun uzun telefon konuşmaları yaptığını anladığından beri içi rahatlamıştı. Kocasından yana ise içi hep rahat olmuştu. Açık söylemek gerekirse onun libidosu heteroseksüel bir aile babası olmak için bile düşük sayılırdı. Dingin, sorunsuz bir evlilikleri, huzurlu bir aile hayatları vardı. Tutku yaşlarını çoktan geride bırakmışlardı. Anne, baba, biri kız, biri erkek, iki çocuk. Aile. Evet, bu en iyisiydi. İstedikleri kadar çekirdek mekirdek aile diye burun kıvırsınlar, bilebildiği hayatlar içinde gene de bu en iyisiydi. Son zamanlarda sık sık, zamanında annemiz babamız söylerdi de inanmazdık diye söze başlıyor, onların kulaklara küpe sözlerini, her birinin başlı başına bir hayat felsefesi, bir hikmet içerdiğini düşündüğü vecizeleri yineleyip duruyordu. Kendini olgunlaşmış hissediyordu. Zamanla fazlalıklarından kurtulmuş, kendince aşırılıkları törpülenmişti. Dünyanın mükemmel bir yer olmadığını o da biliyordu. Neyi olduğunu bilmeden içini çekti. Geride bıraktığı hayatların işe yaramaz olduğu konusunda kendini tamamen ikna etmek istiyordu. Hayat çok kısaydı ve yanılmış olmak istemiyordu. Yazar arkadaşına duyduğu mahcubiyet ise hala taş gibi duruyordu içinde. Saklısında kim bilir ne zamandır duran bu kirli yumak birdenbire çözülerek açığa çıkmış, onu kendinden utandırmıştı. Bununla baş etmenin bir yolu olmalıydı. Sonuçta ne olursa olsun arkadaşıydı bu adam. Birlikte güzel zamanlar geçirmişlerdi. Onu sahiden seviyordu. Öfkesini yenmek, içini yatıştırmak için ona karşı yeniden sevecenlik duymak istedi. Nedense onu bir böbrek hastası gibi düşünmeye çalıştı. Sevgiye, şefkate, yardıma, ilgiye muhtaç bir böbrek hastası gibi. Yo, bu kadarı fazlaydı. Bu da bir bubi tuzağıydı. Düşündüklerinden utanıyor ama bunları düşünmekten bir türlü alamıyordu kendini. Kaseti susturmuştu ama içi susmuyordu. Odanın sessizliğinde toparlamaya çalıştığı düşünceleri ona yardım etmiyor, kafasının içindekilere çeki düzen veremiyordu. Birdenbire aklına gelen şey bir çözüm olabilirdi belki. Arkadaşının sesini telefonda duymak, onunla hiçbir şey olmamış gibi konuşmak iyi gelecekti. Bunu biliyordu. Kalktı, telefona uzandı. Tedirgin parmaklarla numarasını tuşladı. Konuşmaya başlarken gene de sesinin titremesine engel olamadı. Onun sesini duyduğunda birdenbire yanlışlıkla bir yerini kesmiş gibi acıyla bir daha hiç eskisi gibi olamayacaklarını hissetti. 2003